Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkeli. 20. ayrım. 8. Senaryoyu bitirip de yanındaki pencere içine koyunca uzandığı sedirde bir süre dalıp kaldı Refik. Gerçekten güzeldi senaryo. Konuşmalar kısa, yerinde. Olaylar takılmadan gelişiyor. Tipler iyi çizilmiş. Saffet Duran'ın verirken gülümsemesinden, al bakalım nasıl bulacaksın, deyişindeki ses tonundan güzel olduğunu anlamıştı senaryonun. Gene de böylesini ummamıştı. İstediği öğelerde yerine konmuştu. Gene de sert. Beni denetleyecek değil ya çekerken. Her şey bana bağlı. Kesin bir şey demedi Saffet abi. Benim çekeceğim nereden belli? Nereden bellisi var mı? Çok anasının gözü aslında bu Saffet Bey. Her şeyi öylesine inceden inceye kuruyor ki. Aşk olsun herife. O gün ben de ileri gittim. Ama iyi oldu. Emine'ye anlatmam iyi olmadı ama. Yo, o da iyi oldu. Hep birbirlerini tutuyor bunlar. İlgiyle başını sallayarak dinledi önce. Ben de sandım. Sonunda Gündüz abinin yaklaşımı daha gerçekçiymiş. Ezberlemişler. Hep aynı şeyi yineleyip duruyor bunlar. Ezberlemesi var mı? Şu senaryoyu da mı ezberleyip yazdı adam? Yok. Kafası işliyor. Güçlü herifler kuşku yok ki. Cin gibi. Fuat da öyle. Emine ile o geceki serüvenlerini öyle tatlı anımsıyordu ki böylesine başına buyruk kız görmediğini düşünüyordu hep. Tam erkek gibi. Fuat'ı da çok seviyormuş. İçinde bir şeyler dolanıp duruyordu Emine'ye karşı. Bebek'te meyhanede Amerikan barda daldıkları söyleşide hep o ilk günkü ıslak perçemli kızı gördü karşısında. Fuat'ı unutup gitmişti. Gece yarısına doğru Beşiktaş'ta çorbacıya gitme önerisi yapıldığında hemen fırlayıp neredeyse Refik'i kolundan tutup çekmesiyle neler esmedi içinde. Arabada. Akademiden Emine'nin arkadaşı bir oğlandı araba. Fuat'ı anımsattı biri. O oturdu mu bir yere kalkmaz dedi Emine. Sevecendi konuşması. Yerme, taşlama değil. Ben onu böyle seviyorum mu demek istiyor. Kıskan istersen. Öyle ortak yanları var ki nasıl sevişmesinler. Sinema delisi ikisi de. Bardaki konuşmada sinemayla açılmıştı. İç mimarlıktaymış. Akademide. Batı sinemasını iyi biliyor. İtalyan, Fransız sinemalarını. Polonya'daki yönetmenlerden söz etti uzun uzun. Buñuel'den, İspanyol sinemasından, Japon sinemasından. Söylediği adların çoğunu ilk kez duyuyordu Refik. Belli etmemeye çalıştı. Yerli sinemaya tepeden bakmıyor. Tanımıyor da pek öyle. Sorduklarını yanıtlarken mutluluk duyuyordu Refik. Türk sinemasında biz sonunda dolanıp Kafka'da buluştular. Kafka delisiymiş Emine. Ama Kafka'yı ters, gerici yorumla alanlara da dayanamıyormuş. Kişiyi çarpıklaştıran acılı bir düzeni yansıttığını görmeyenlere kızıyormuş. Birbirine karşıt iki yaklaşım olabileceğini Kafka'ya, bugüne dek hiç düşünmediğine utanır gibi oldu Refik. İlerici yorum da buysa, yok bir sakınca söyle. Solculuk mu bu? Emine'ye katıldığını göstermek için başını sallayıp durdu kız konuşurken. Nasıl da inandırıcı, bıcır bıcır. Peki, bizim aptal Seniye ile nereden arkadaş olurlar? Soramamıştı. Beşiktaş'taki çorbacıdan sonra ayrıldılar. Görüşürüz deyip gitti Emine ötekilerle birlikte. O geceden sonra bir değişim başladı bende. Kara böcek oldum Kafka'daki gibi. Eskiden kara böcektim belki de. Değişme meyişme değil. Böyle bir kadının oldu mu her gün yepyenisin. Fuat, belli ki bu kızı öyle pek bırakamam gibi değil. Sevmek ne zaten? Yatıp kalkmaksa o herkesle oluyor. Asıl iş neyi aradığını bulamıyor gibiydi gene de. Değişme dediğim de bu. Eskiden biliyordum da bu kız mı unutturdu? Yo, onu demedim. Şimdi al Zühtü Bey'i, yakışıklı, Şemsi Bey'den de daha güçlü, kuvvetli. Annem bırakıp gittiyse demek aralarında, ne bileyim ben, Emine bırakıp gitmez kolay kolay. Koparacak bir bağı yok, yüreğinden başka. Gitmek de o kadar özgür ki, niye gitsin? Sinemada çalışmaktan da söz etti. Yardımcılık etsin bana bu filmde. Niye olmasın? İstedi mi kız senden? Yo, gidip Saffet abiyle konuşalım önce. Senaryoyu iyi bulduğumu söylemem gerek. Namussuzluk olur şimdi. Akşamüstü yazıhaneye gidince de ölçülü konuştu Saffet Duran'la. Pek takıldığım bir yer olmadı abi, dedi. Temelde karşıyım biliyorsunuz. Üstünde çalışılabilir bence. Bilmem siz ne diyorsunuz? Koltuğuna yaslanmış, örtülü bir alayla bakan Saffet Bey'in ne düşündüğü öyle belliydi ki böyle bir soru yöneltmenin yersizliği sırıtıp kalmıştı ortada. Doğruldu Saffet Duran. Bak Refikciğim, dedi Sevecan bakışıyla. Böyle biriyle çalışmam sana çok şeyler kazandırır. Ön yargılardan kurtulmaya bak. Epey yıllar dışarıda bulundum. Biliyorsun, bizdeki kalıplarla bir yere varamayız bu dünyada. Gençsin, iyi sinemacı olacaksın. Herkesten çok senin açık olman gerekir her türden düşünceye. Sansüre de boş ver. Asıl kötüsü sansüre köleliktir. Kendi sansürümüz, doğru dürüst biri gelmiş sinemaya, bizden ayrı düşünüyor diye kaçırırsak ne kazanırız? Beni yanlış anlamayın abi diye hemen atıldı Refik. Yordamla aranır gibi tek tek bir şeyler söyleyip durdu ya, aslında afallamış, biraz da utandırmıştı adamın sözleri. O gün filmi onun yöneteceğini de kesinlikle bildirdi Saffet Duran. Sevinçle korku alaşımı bir duygu dolmuştu içine. Bu işin altından kalkabilecek miyim? Hah, işte böyle ol. Senin asıl sorunun bu oğlum. Başaramadın mı suçu senaryoya yüklemek iş değil. Böyle kaçamaklarla bir şey kurtaramazsın. Başarmaktan başka yolun yok. O da nereden çıktı? Başaracağımdan kuşkun mu var benim? Yok da hani olursa ileride ben size bu senaryoyla da... İnanmıyor musun? Söyle, açık söyle. İnanıyordu senaryoya. Evden çıkmadan bir kez daha okumuş, daha da sevmişti. Karşı çıktığı yerleri kendi önermişçesine benimsediğine kızıyor, kızamıyordu. Biz de başlarız yakında. Toplumsal gerçeklerin sınıfsal nitelikli. Kimse beni öyle papağan yapamaz. Hepsi papağan demek bunların. Fuat, Emine. Onlar başka. Biraz ne de olsa tatlı. Aslında söyledikleri öyle boş şeyler değil kuşkusuz ötekilerinin de. Yalnız o Şahin Doğu. Bir de güler bıyık altı. Ne bıyık altısı. Güldü mü 32 diş gülüyor herif. Hollywood gülüşü. Büyük jön. Adama bir küçük görüşü var. Sanki profesör de biz de hademeyiz onların şeyinde. Asıl kurnazları Gündüz abi kuşkusuz. Feleğin çemberinden geçmiş. Saygın var ama. Sevmektendi mi? Sevmek zorunda mısın? Yo, içimden gelmeyince olmaz ki. Yetenekli adam. Saffet Duran gibi birini bir konuşmada bağladı kendine. Kolay bağlanır mı Saffet Duran? Ne anasının gözü o. Herif işini biliyor oğlum. Sen de bil. Biliyoruz işte. Annem duyunca deli olacak sevincinden. Film yönetmeni olmamı onun kadar isteyen, bekleyen yok. Anacığım aslında zavallı bir kadın. Bizi bırakıp gitmesini uzun yıllar sindiremedim bir türlü ya. Bugün düşünüyorum da. Kalsaydım tımarhanedeydim şimdi. Dediğini anımsadıkça yüreği burkuluyordu. Ne acılar o. Kadınlar köle be. Emine? Emine genç kız daha. Hele bir kadın olsun bakalım. Güldü. Ne de el değmedik kız ya. Ne biliyorsun? Enayi değil ya. Kadın olması için ille de eve kapatılması mı gerek? Mehvaret Hanım'la Emine öyle uzaklar ki birbirlerinden. Hiç de değil. Annemin özlemi belki Emine. Emine'nin var olması Fuat'la. Zühtü Bey'le Emine olunur mu? Mefaret olunur ancak. Canına tak deyince de kaçılır. Şemi Bey'i gözünün içine bakarmış annemin. Seniye öyle der. Bir kez bile kavga ettiklerini görmemiş. O kadar yıl kaldı yanlarında. Şemi Bey'i iyi huylu, efendi bir adam. Zavallı anacığım, yıllardan sonra geldiği eve evimizi nasıl ağladı bakıp bakıp. Ya makbuşun ağlaması içini çekerek. Seniye de bir yanda. Neredeyse beni de ağlatacaklardı. Hele mehfaret kalkıp da kutsal bir yerde gezinir gibi evi dolaşmaya, kapılara, duvarlara, pencerelere, evin kıyı köşesine dolu gözlerle bakmaya başlayınca gülse mi, ağlasa mı, öylesine güç durumda kalmıştı. İşte şurada, tam kapının eşiğinde görmüş büyük hanımı. Kaynanasına, Refik'in babaannesine herkes gibi o da büyük hanım derdi. Elinde mor taşlı mehfareti uzatıyormuş. Niye takmıyorsun diye. İki gece üst üste aynı düşü görünce o mor taşlı yüzüğü kendisine vermesini yalvararak istiyordu Zühtü Bey'den. Diyemiyordu. Çekindiği için ya gerekirse parayla. Aslında ona vermişti yüzüğü büyük hanım. Daha nişanlılıklarında. Her şeyi gibi onu da bırakıp gitmiş evden. Baban seni kırmaz demişti niyeyse. Babam salt beni kırmak için vermeyebilir yüzüğü. Ah benim garip anacığım. Çağrılarıyla divanda yemeğe gittiğinde Refik'e öyle güçlü gelmişti ki babasının o kaba yanıtını annesine incitmeden ulaştırmak. Ne kadar yumuşatsa olmuyordu. Yitirmiş dedi yüzüğü. Nerede olduğunu bilmiyor. Gene gözleri doldu Mefaret Hanım'ın. inanmışa benzemiyordu. Satsan kimse para vermezmiş. 14 ayar, adi taşlı bir yüzük. Ama işte, sustu. İçinde bir şeyler kaynıyordu belli ki. Refik annesine öyle yakınlık duydu ki birden, suskun kaldılar bir süre. Mefaret Hanım dolu gözlerini kaçırıyordu. Keşke hiç söylemeseydim, dedi acıllı bir mırıldanışla. O dangalak ne anlar böyle şeylerden? Ne diyeceğini bilemedi Refik. Bütün yüreğiyle annesinin yanında bulmuştu kendini. Şemi Bey sözü başka konulara kaydırma çabasıyla olacak, yeni çalışmalarını sordu Refik'e. O da emekliliğini istemiş. Partizanlık böylesine azgınken devlet işinde kalınmazmış artık. Bıkmış da. Mersin'e belki de Anamur'a yerleşmeyi düşünüyorlarmış. Babadan kalma muz bahçeleri varmış orada. Çiftçilik yapacakmış. Tatlı adam Şemi Bey. Pek inandırıcı olamıyor. Belki kendisi de bilmiyor daha ne yapacağını. Mefaret Hanım'ın suskunluğunu geçiştirme çabasıyla konuşuyor belki de. Yılda 4 ürün alınırmış Anamur'da. Sonbaharda Karadeniz'den inen bıldırcın sürüleri kışı orada geçirirlermiş, susam tarlalarında. Keklikler sonra, denizi bir de. Anamorium denen Ören'deki deniz, 4 mevsim pırıl pırıl. Annesi duymuyor gibiydi, garsonun getirip özenle masaya koyduğu karışık meyve tabağına da ilgilenmiyormuş gibi bakıyordu. Aklı daha mor taşlı 14 ayar yüzükte demek. Gelir bizim buz bahçelerinde film çevirirsiniz Refik Bey. Mefaret Hanım da gülümseyerek dönünce Şemi Bey sonunda başarmış olmanın sevinciyle sürdürdü. Anamur cennettir. Tam size göre. Bir değil 5 film çevirirsiniz. Sinema dendi mi böyle şeyler aklına geliyor bunların. Ama niye olmasın? Ayrıldıklarında kucaklayıp göğsüne bastırdı. Koklar gibi uzun uzun öptü oğlunu Mefaret Hanım. Ah dedi, sizleri nasıl göreceğim geliyor. Gözleri doldu gene. Yılda bazı birkaç yılda bir karşılaşmalarında yinelenlere benzemiyordu bu. Yaşlandıkça özlemi ağır mı basıyor ne? Seniye geldi o sıra. Yemeğe yetişememiş, önemli bir semineri bırakamamış bir türlü. Aç değilmiş. Ayrıldı Refik. Onlar otele uğrayıp alışverişe çıkacaklardı birlikte. Divan otelinde kalıyorlardı. Annesiyle bu buluşma bir dönüm noktası mıydı yargılarında? Zühtü Bey'den yana değil miydi artık? Oysa çocukluğunda uzun yıllar geceler, bazı geceler gizlice ağlardı. Onları bırakıp giden annesini nasıl kızgınlıkla sövüp saydığını öyle iyi anımsıyordu ki. Zühtü Bey'den yana da olmadım hiçbir gün. Aklımın ermediği bir işti. Erince de beni ilgilendirmiyordu artık. Şimdi ilgilendiriyordu. Neden ilgilendirdiğini açık seçik bilmiyorum gene de. Kadın erkek ilişkileri toplumda kadının konumu üstüne son senaryo çalışmalarındaki günler dolusu tartışmalar da etkiledi belki. Başka türlü bakamıyorum olaya. Nesinden etkileneceğim? O değil de belki Emine'li Fuat'ın. Bunlar üstüne ne biliyorum daha? Emine başına buyruk Fuat da öyle olmasından mutlu. Mutlu mu? Niye olmasın? Evlenecekler. Evlenecekler mi? Onlar senin kadar kesin söylemiyor. Yol boyu sonra o gece, sonraki günler, geceler kafasında dönüp durmuştu bu konu. Senaryo üstünde çalışmaları oturduğunda da iki çocuğuyla kocasını bırakıp sevdiği erkeğe kaçan annesi, hiçbir bağımlılığa yanaşmayacak gibi yaşayan Emine, sanki birbirini arayıp da rastlaşamayan iki kişiydi yöresinde. Onlar beni de tanımıyorlar. Sen tanımıyor musun? Her geçen gün yeniden tanımamız gerekiyor demek kendimizi. Evlenmeyi de onun için düşünmedim bugüne dek. Daha dur bakalım. Önce kendini Zühtü Bey'in evinden kurtar. Babasının sorusuna verdiği yalan yanıtla öylesine sevinç doldu ki içine, şıp diye uyduruvermesine de ayrı bir sevinçle şaşıp kaldı. Mefaret Hanım yemin verdirmiş sakın söyleme diye. Nasıl olsa yüzüğü vermeyeceksin. Zühtü Bey, meraklanma hiç değilse. Meraklanmış mıdır ki unutup gitmiştir hemen. Öyle de değil. İçin için işleyen duygulu bir yanı var ya. Gündüz abinin geçmiş olsuna gelişinden nasıl etkilendi? Herif o suçtan yatmış yıllarca diyorum. Komünist momünist, ağır başlıymış. Zırzop hain birine benzemiyormuş öyle. Adama çirkef de atarlarmış. Savunuyor herifi. Sen uyanık ol gene diyor bana. Oysa ben duyunca bu herifle mi başladın diye bana da basacak kalayı dedim. Seni de uyuttular Zühtü Bey. Yaşlanıyor da ondan. Hastalık da var. Fuat'la anlaşma yapması da iyi oldu. Da bakalım ne kadar sürecek. Evde senaryo üstünde çalışmaya başlamıştık ki kapı çalındı. Temel, ölsek aramayacaksın abi diye girdi. Dedikodularla doluydu gene. O geceden sonra iki gün yatmış. Ayvalık'a gitmişler, Rai filmle. Şahin Doğu, Fırat Film'le 3 film anlaşması yapmış. Hepsi de bomba gibi. Vur, kır, tam iş filmi. Üst üste çekeceklermiş ara vermeden. Oğlan yırttı abi. Önümüzdeki yıl kimse tutamaz artık. Başta. Ben sana dedim abi. Demiştin Temelciğim. Senin demediğin ne var ki? Bu oğlan bizim filmde oynamayacak mı peki? Sormadı Temel'e. Böyle bir olasılıkla sevinmişti. Kimi oynatacağız? Oturup Saffet abiyle bir konuşmalı. Artık yavaş yavaş hazırlanmalı ki. Ertesi gün bir iki nokta Saffet Duran'a gittiğinde Temel gene yazıhanedeydi. Şahin, Fırat Film'le Adana'ya geçmiş. Oradan Maraş'a gideceklermiş. Toprak Film'le de anlaşıyormuş. İyi iyi. Şahin Doğu belasından kurtulduk. Sen üzülme abi diyor Temel. Bu filme gün ayırır o. Bizim ne vakit başlayacağımız belli mi? Saffet Bey durgundu biraz. Refik'in sıraladığı notları dinlemiyor gibi. İşletmecilerle bir avans sorunları varmış. Daha çözememişler. Yarın akşam konuşalım diyor. Olur abi. Saffet Duran'ın odasından çıkarken bir parfüm dalgasıyla Narin Ceylan'la yüz yüze geldi. Gülücüklü sesiyle nasılsınız dedi Narin Ceylan. Odaya girdi. İşletme işleri biraz karışık Saffet abinin. Tanrı yardımcısı olsun. Fakat güzel kız. O burun, gözler tam sinema tipi. Şu filmde çalışırsak benim taslağı da açarım yavaştan. Bu he dedi mi tamam. Önce şu filmi bir yüzümüzün akıyla çıkarırsak gerisi gelecek oğlum. Dışarıda bekleyen Temel'le birlikte merdivenleri iniyorlardı ki reflektörler, spotlar, sandıklarla işten dönen set işçileri, elektrikçilerle karşılaştılar. Para almaya gelmişler. Geçen haftalıkları da içerideymiş daha. Çalıştıkları gece kulübü sahibi bıraktırmış işi. Tam film bitiyormuş. Yeni bir program başlıyor gece. Işık provası var diye salondan çıkarmış bunları. Yalan dedi Temel. Bir gün fazla para alacak. Bir Şaik Engin var. Barcı Şaik. Anası işmiş orospu çocuğu. Hep böyle yapar. Bir planımız kaldı Engin abinin filminde. Çıkardı bizi. Başın belaya girer ha. Gangaster. Engin abi de ne yaptı? Geldi, yazıhanede çekti. Yutturdu gitti. Güldü Refik. Engin abin size yutturacak ancak. Ne kötü koşullarda film yapıyoruz be. Bizim başımıza da neler gelecek. Beyoğlu'na çıktılar. Temel önemli bir şey söyleyeceğinde yaptığı gibi koluna girip eğildi. Refik'i ağırlaştırdı yürümelerini. Abi dedi aslında işler yaş biraz. Sen gene duymamış ol. Saffet Duran'ın para durumu bombokmuş. Badikyan kesmiş krediyi. Ortakları varmış bunun. Madenciymişler. Baştaki de kayınbiraderi. Bu Narin Ceylan işi kapanmazsa zırnık alamazsın demiş. İşletme bonolarına da el koymuşlar. Sarsıldı Refik. Herkes için yayarlar böyle şeyler ya. İnanıvermişti. Çökmüş gibi değil miydi Saffet abi? Sinema piyasasını elinde tutan ünlü Ermeni tefeciydi Badikyan. Musluğunu kapattığı yapımcının işi güçtü biraz. Şimdi ne olacak? İçine oturan tedirginliği atamadan dolanıp durdu bir süre. Senaryoya bakmak da gelmiyordu içinden. Her işte bir karı parmağı. Kadın parmağı olmadı mı tadı tuzu mu kalır sinemanın? Böyle parmağın? Sunay'ı aradı telefonla. Gripten yatıyormuş. Sesinden belli. Oyunları da ertelemişler. Kimseye çıkamazmış bu durumda. Sakın gelme ulan diyor. Bir hafta sonra patladın mı? Patlıyordu sıkıntıdan. Eczaneye uğramak geldi aklına birden. O geceden beri görmedim Fuat'ı. Eczane kapanıyordu gittiğinde. Ben de size uğrayacaktım dedi Fuat. Zühtü Bey'le bir hesabımız var da. Eve gitmek, hele Zühtü Bey'i görmek olacak şey değil. Duraladığını görünce. Sen istersen kilime git dedi Fuat. Emineler de gelecek. 20. ayrımın sonu. Sayfa 201. Devamı 21. ayrımda.